Stoa felsefesi yalnız öğretinin kurucusu olan Kitionu Zenon'un felsefesini değil, bu okulu yöneten öğreticileri ve öğrencileri de kapsar. Okulun tarihçesi geleneksel olarak üç büyük döneme ayrılır. İsa'dan önce 3. yüzyılda etkinlik merkezi Atina olan ve Kitionu Zenon, Kleantes ve Krisipos'un yer aldığı eski Stoa. İsa'dan önce 2. yüzyılda sistemin ilk keskinliğini yitirip Latinleştiği Orta Stoa. Bu dönemde belli başlı tanınan atlar da şunlardı: Babil'i Diyojen, Tarsus'lu Antipater, Rodos'lu Penetius, Apameli Posidonius'tu. İsa'dan sonra 1. ve 2. yüzyıllardaki imparatorluk Stoası ise temelde Romalıdır ve yalnızca ahlakla ilgilenmek için mantık ve fiziği neredeyse tamamen bırakmıştır. Bu dönemin belli başlı atları da şunlardır: filozof olarak değerlendirilebildiği ölçüde Seneca, Musonius Rufus ve özellikle Epiktetos ve Marcus Aurelius'tur. Aşağı yukarı İsa'dan önce 314 yılında Kitionu Zenon Atina'ya ayak bastığında hali hazırda zaten birçok felsefe okulu Yunanlılara çeşitli öğretiler veriyordu. Zenon, Fenikeli sömürgelilere ait bütünüyle Yunanlı bir yer olan Kıbrıs adasının Kition şehrinde doğmuştu. Eski Stoa'nın diğer iki büyük adı Anadolu'dan geliyordu. Çünkü Kleantes Truva'da, Krisipos'ta, Kilikya'da doğmuştu. Bu saptama bazı tarihçileri doğa düşüncesinin eski Stoalılara etkisi olup olmadığını sormayı yöneltmiştir. Ama benzerliklerin altını çizmek, kanıt sağlamaktan daha kolaydır. Üstelik bir felsefeyi, düşüncenin değil de coğrafyanın daha büyük bir rol oynadığı bir etkinimler kümesiyle açıklamaya yönelen bu yaklaşımların ne gibi bir yararı olduğunu da sormamız gerekir. Zenon'un kökeni olasılıkla Fenikeliydi çünkü onu küçük Fenikeli gören çağdaşlarının takılmaları ve şakaları bize kadar gelmiştir. Herhalde dili ve şivesi onu bir Atikalı'dan kolayca ayırt etmeyi izin veriyordu. Zenon'un felsefeye nasıl giriştiğini birçok anlatıdan elde ederiz. Minase adlı bir tüccarın oğlu olan Zenon, Fenike'den lal kumaşlar alır ama içinde bulunduğu gemi Pire önlerinde batmıştır. Böylece Zenon Atina'ya gelir ve bir kitapçıda Xenophanes'in Memorables'ini karıştırır. Eserden çok etkilenir ve bu kitapta söz konusu edilen insanlar gibi dikkate değer kişileri nerede bulabileceğini sorar. Kinikrates tam o sırada oradan geçiyordur. Kitapçı Zenon'a onu göstererek, "Bak, yapacağın tek şey onu izlemek," der. O andan sonra Zenon, Krates'in derslerini izler. Bunun üzerine eski düşünürleri okumaya başlayarak bunu gerçekleştirmeye girişir. Hangisi olursa olsun, Zenon'un Krates'in öğretisinin yandaşı olduğu kesindir. Krates en ünlü temsilcisi Diyojen olan kinik filozofların çizgisindendir. Antistenes'in kurduğu bu öğreti, her şeyden önce toplumsal uzlaşmalara bir karşı çıkış olarak kendini gösterir. Bilge kişi doğaya göre ve toplum içinde de kendi kendisine yaşayandır. Kinikler çağdaşlarını ayıpladıkları tutumların geçersizliğini göstermek için skandal ve acı alayı kullanırlardı. Onlara göre hiç kimseden saklayacak hiçbir şeyi olmayan kişi camdan bir evde bile yaşayabilir. Ve hatta bu ilkeyi abartan Krates, karısı Hiparkia ile camdan bir evde yaşama ilkesini uygulamaktan da geri durmamıştır. Kinik filozoflar kamuoyuyla dalga geçmeyi öğretmek için yeni öğrencileri zevkle sınamışlardır. Diyojen, yeni katılan bir öğrenciyi ta başka bir sokağın ucundan kendisine doğru ringa balığını çekerek kendisine böyle çağırmıştır. Genç adam başına geleni ilk başta anlayamaz. İlk önce elindeki ringa balığına bakar ve Misena'nın ucunun deli Diyojen'in elinde olduğunu görür. Bütün sokak boyunca koşturmuştur. Aslında balığın kendisi olduğunu sonradan fark etmiştir. Genç adam bundan utanç duyar ve ringa balığını atarak oradan kaçar. Diyojen de arkasından seslenmiştir: "Dur! Ah be! Bir ringa balığı arkadaşlığımızı bozdu işte," diyerek ona sitem eder. İşte tam olarak Krates de Zenon'u böyle bir sınamaya almalıydı. Zenon'u fazlaca sakınımlı bulan Krates, keramik mahallesi boyunca taşıması için ona mercimek püresiyle dolu bir çömlek verir. Zenon utanmıştır. Saklanarak yürümeye çalışır. Bunun üzerine Krates, değneğiyle vurarak çömleği kırar. Püre utanç içinde kaçan Zenon'un bacaklarına dökülür ve Krates arkasından ona şöyle seslenir: "Niçin kaçıyorsun küçük Fenikeli? Sana bir kötülük yapmadım ki." Zenon dersini almış olsa gerek ki daha sonra onu izlemek isteyen zengin bir genci alçak gönüllülük dersi vermek istediğinde onu toz ve pislik dolu banklardan sonra üstünde yoksulların yaşadığı bit ve pisliklerle dolu bir banka oturtur. Sonunda genç adam tiksinip kaçar. Zenon, Krates'ten hazır cevap ve çarpıcı yanıtlar verme yeteneğini kazanmış olmalı ki, günün birinde yolda yürürken kendini beğenmiş. Kibirli bir adamın lağım suyu üzerinden yavaşça söylenip geçişini görüp şöyle der. Şuna bak, çamurdan çekinmekte haklı. Çünkü o bulanık pis suda kendini seyretmenin yolu yoktur. O günden sonra çok konuşan bir gevezeye rastlamıştır ve ona iki kulağımız ve yalnızca tek bir ağzımız var. Çünkü konuşmaktan çok dinlememiz gerekir diye telkinde bulunur. Zenon ayrıca Megaralı Stilpon'un ve Platoncu Zenokrates'in de öğrencisi ya da dinleyicisi olmuştur. 42 yaşına doğru bir okul kurup öğretisini aktarmaya başlar. Öğrencileri önceleri Zenoncular olarak adlandırılıyordu. Sonra bir okula kurulduğu yere göre ad verme adetine uyarak Stoalılar diye adlandırıldılar. Stoa felsefesi Yunanca sütunlu galeri, portik anlamına gelen stoa sözcüğünden gelir. Çünkü Zenon derslerini pokile diye anılan sütunlu girişte veriyordu. Portik felsefe deyimi stoa felsefesini betimlemede eş anlamlı olarak kullanılır. Resimlerle kaplı anlamına gelen pokile adı da 30'lar tiranlığında 1400'den fazla yurttaşın katledildiği bu yerin arındırılması amacıyla Polygnotes'in tablolarıyla süslenmiş olmasından gelir. Zenon burada hemen arkadaşlıklar kurdu ve herkes tarafından saygı duyulan bir kişi oldu. Bir barbarın aşırı tutumluluğuyla azla yetinen ölçülü biri olarak sade bir yaşam sürdü. Dersleri karşılığında ücret almadığı birkaç öğrencisiyle söyleyişler yaptı. Bu tutumu öğretisini, sofistlerin öğretisi gibi yalnızca bir para aristokrasisine değil, herkese açık bir öğreti yaptı. Yarı çıplak ve hırpani dostlarla çevrelenmişti ve Timon bu yüzden onu alaya alırdı. İnsanların en aşağılıklarından oluşan bir sefiller yığınını sürükleyip götürürdü bile, demişti Diyojen onun için. Zenon sözcüklerinin her birini tartar ve yeni sözcüklerle yeni barbarizmle dolu bir dille konuşurdu. Kişiliği retor ya da diyalektisyenden çok bir peygamberi akla getirirdi. Büyük insanlarla alışverişten kaçınırdı ve kendisinden yanına gelmesini rica eden kral Antigone'ye öğrencilerinden birini yollamayı yeğlemişti. Atinalılar ona öylesine saygı duyuyorlardı ki şehirlerinin anahtarlarını ona sunup altın bir taç verdiler ona ve bronzdan bir heykelini diktiler. Zenon yaşadığı gibi sade bir biçimde öldü. Bir gün yaşlandığında okulundan çıkarken talihsiz bir şekilde yere düştü ve bir parmağını kırdı. Bu olaydan bir uyarı gördü ve eliyle toprağa vurarak geliyorum zaten ne diye çağırıyorsun dedi ve bu sözlerinden sonra soluğu kesilerek öldü. Keramik Mahallesi'ne gömüldü. Diyojen bize Zenon'un çalışmalarının başlıklarını aktarır. Ana yasa üzerine, doğaya uygun yaşam üzerine, yönelim ya da insanın doğası, tutkular, ödevler. Yasa, Grek eğitimi üzerine, görme, sezinleme, evren üzerine, işaretler üzerine, Pitagorasçılar, tümeller, söyleyiş biçimleri, Homeros'a ilişkin 5 soru, şiirsel işitme üzerine, sanat, çözümler, çürütmeler, Krates yorumları, ahlak üzerine. Bütün bu çalışmalardan bize kalan yalnızca kısa parçalar ya da alıntılardır. Ama her şeye karşın bunlar, Zenon'un yapıtının Stoa öğretisinin temel çizgilerini sabitleştirdiğini söylememize yeter de artar bile. Zenon'dan sonra okulun başına geçen kişi, Truva'daki Asos'ta doğan ve öncelikle atlet olan Kleanthes'ti. 282 yılına doğru 4 dramı ile birlikte Atina'ya geldi. Kleanthes, Zenon'un zekasına sahip olmaktan uzaktaydı. Tersine fizik bakımından oldukça güçlü ama zihni dar biriydi. Yine de kendisini Zenon'un eşeği olarak gören birine yalnızca kendisinin onun semerini taşıyabileceğini söylediğine bakılırsa belli bir hazır cevaplılık yeteneğine yine de sahipti. Fizik gücü su çekmek gibi en zahmetli işleri yapmasına olanak taşıyordu ve bazıları çekiştirme yoluyla onu Kleantes yerine Priantes yani su çekicisi diye adlandırırken diğerleri de ikinci Herkül diye adlandırırdı. Tabletler alamayacak kadar fakir olduğundan Zenon'dan duyduğu her şeyi kırık çömlekler ve sırların kürek kemikleri üzerine yazardı. Öyle görünüyor ki Zenon onu kuşku götürür düşünsel niteliklerden dolayı değil de öğretisini titizlikle ve sadakata taşıyacak olmasından dolayı takipçisi olarak seçmiştir. Kriantes 19 yıl Zenon'un öğrencisi oldu ve neredeyse 100 yaşında öldü. Diş etinde bir tümör oluşunca hekimler ona 2 gün boyunca bir şey yemeyi yasakladılar. Daha sonrasında ise Kriantes yemek yemeyi reddetti ve yeterince uzun yaşadığını söyleyerek kendisini ölüme bıraktı. Yapıtından elimize kalan yalnızca Zeus'a övgünün aşağı yukarı 40 dizesidir. Belki de Zenon'un ölümünün peşi sıra, Stoa felsefesinde hüküm sürmüşe benzeyen karışıklıktan kısmen Kleantes'in kişiliği sorumludur. Zenon'un birçok öğrencisi, öğretiden uzak, az çok geçici okullar kurdu. Örneğin Kel Ariston ve Kartacalı Perilles bunlardandır. Diyojen Laertios'un, Zenon'un öğrencileri olarak adını andıkları arasında Perseus'u, Kirene okuluna geçtiği için dönek diye adlandırılan Herakles'li Denis'i ve Kleantes'in İskenderiye'yi Filopator'un yanına yolladığı Boğaziçi'li Speros'u belirtebiliriz. Stoa felsefesinde birliği yeniden sağlayan kişi, önce kişiliğiyle ardından da kendisini hasımlarıyla tartışmaya girme olanağı sağlayan bilge diyalektiğiyle Kresipos'tur. 280 yılına doğru bütün bir antikite boyunca insanların konuştuğu çarpık dili ünlenen Soles'te ya da belki de bir süre sonra Aziz Pilius doğacak olduğu Tarsus'ta doğdu. Kuşku götürür bir efsane onu profesyonel bir koşucu olarak tanıtır. Öyle görünüyor ki Kresipos, Kleantes'ten farklı olarak kendinden emin ve yeterince kendini beğenmişti. Kendisine oğlunu kime emanet edeceğini soran birini bana. Çünkü beni aşmış birine rastlamış olsaydım, gidip ondan felsefe dersleri alırdım diye yanıtlamıştır. Çarpık bir dille ve uzun uzun konuşan Kresipos çok fazla çalışırdı. Diyojen Laertios, onun 705'ten fazla yazı yazdığını onaylıyor ve 119 mantık yazısı başlığıyla 43 ahlak yazısı başlığını içeren tamamlanmamış bir liste veriyor. Kresipos uzun alıntılar yapmayı severdi. Öyle ki çalışmalarının birinde Euripides'in Medeyas'ını neredeyse tümden alıntıladı. Kişiliği çoğu kez öğretinin kurucularına karşı düşünüyordu ve belki de Kleantes'le kavga bile etmişti. Böyle olsa da 232'de ölen Kleantes, Stoa felsefesinin yönetimini ona bıraktı. Kresipos'un öğretisinin ağırlıklı yönü, incelikli bir diyalektiğe dayanan polemik dogmatizmdir. Stoa, çoğu kez estetik okul diye adlandırılan Magere okulunun sofistik, ayrıntılı uslamlamalarına karşı ve öne sürülen her görüşü çürütmeye hedefleyen bir tartışmayla desteklenmiş ılımlı bir şüpheciliği, Arkesilas'ın itelemesiyle öğrenmeye yönelen yeni akademiyanın inceliklerine karşı savaşmaktaydı. Kresipos, yeni akademiyaya öylesine sağlam karşı yanıtlar verdi ki, akademik tuzakların keskin bıçağı adıyla anılır oldu. Kendisi de kendi argümasyon gücüne o kadar güveniyordu ki kendisi için yalnızca Stoa öğretisinin dogmalarını gerektiği olduğunu, çünkü onları kurmaya olanak sağlayan kanıtların tek başına bulmaya yeterli olduğunu söylerdi. Tanrılar diyalektik yapsaydı eğer, Kresipos'unkinden farklı olmayan bir diyalektiği kullanırdı denirdi. Stoa düşüncesi onunla birlikte gerçekten sistematik bir karaktere büründü. Öyle ki Kresipos olmadan portik olmaz deyimi sık sık kullanılırdı. Kralların danışman olarak okulların başına bulunanları başvurdukları bu dönemde Kresipos büyüklere derin bir hor duyar gibiydi. Kitaplarının birini bile krala adamamış. Ptolemus'un çağrısına yanıt vermek için Siperos'ta buluşmayı da reddetmiştir. 80 yaşına doğru kimilerine göre tatlı şarap içtikten sonra kimilerine göre de bir eşeğin incir yediğini görüp kahkahadan kırıldıktan sonra öldüğünü söyler. Kresipos'tan sonra okulun başına Tarsuslu Zenon geçti. Daha sonra 156'da Atinalıları, Akademiyalı Kernades ve Aristotelesçi Kriyalaos'la birlikte Roma'ya elçi olarak gönderildikleri Babil'i Diyojen ve onun ardından da Tarsuslu Antipater geçti. Tarsuslu Arkemedes ve Sidonlu Betius diğer tanınmış atlardandır. Antipater'in bir öğrencisi olan Penitius'la birlikte gerçekten de Orta Stoa diye adlandırılmanın uygun düşeceği okula geliyoruz. Zenon'un öğrencisi doğuda Babil'e dek yayılmış, İskenderiye'de iyi tanınmıştı. Şimdi de Grekçe eğitimli kişilerin dili olduğu için zaten Helenleşmeyi amaçlayan Roma'yı ele geçirmeye başlamıştır. Penitius, Rodos'ta doğdu ve Atina'da Antipater'le birlikte felsefe öğrendi. Daha sonra orada arkadaşlık kurdu Scipio, Amelianus'la birlikte İskenderiye'ye ve Afrika'nın batı kıyılarına yolculuk yaptı. İkisi de birbirlerine karşılıklı bir saygı duyuyordu ama bu arkadaşlıkta anlamlı bir işareti de görmek gerekirdi. Roma kendini, lejyonları ve Pax Romana'yı hakim kılacak hukukçularıyla her yere dayatmıştı. Kişisel bir ahlak gereksinimi duyan bilinçler, Stoa düşüncesinin evrenselce insancılığında kendilerine yanıt vermeye elverişli bir öğreti buldular. Belki de bu, Penetius'un çok sayıda ünlü Romalı arkadaşı olmasını açıklar. Antipater'in ölümü üzerine Penitius Atina'ya döndü ve okulun yönetimine geçti. Onunla birlikte Stoa düşüncesi, eylem adamı olan Romalıları cezbetmeye yönelik bir akıl insancılığına doğru kaydı. Stoa öğretisi keskinliğini yitirdi ve Penitius, okulu hem Aristotelesçilerin hem de yeni akademiyalıların yapıtlarını okumaya yöneltmekle birlikte belli bir tür eklektizmin kanıtı oldu. Artık erdem, bölünmez bir birliği ve bütün yanlışların eşitliğini içeren bir şey olarak görülmüyordu. Eski Stoalıların savlarını en ince ayrıntılarıyla belirip ılımlaştırılan Penitius, kesinlikten çok olasılığa çağrı yapmıştır. Evreni insanlara yakın kılmak. İşte Bevan'a göre kendine de yatırmış gibi görünen görev buydu. Penitius birçok yapıt ve özellikle De Officiis'in ilk iki cildini yazarken Cicero'nun çok etkilenmiş olduğunu söyledi. Ödev üzerine atlı incelemeyi yazdı. Suriye'nin Apame şehrinde doğan Posidonius, Penitius'un öğrencisiydi. Yüzyılına doğru Akdeniz'in bütün kıyılarını dolaşmasına olanak veren bir yolculuğa çıktı. Aynı zamanda önemli siyasi işlevlerde bulundu. Rodos'ta bir okul kurdu. 86'da Rodosluların elçisi olarak Roma'ya gitti. Felsefe tarihçileri birkaç yıldan beri Posidonius'un etkisinin fazla uzun bir zaman azımsanmış olmasına hayıflanır görünmektedirler. Yürekten Romalı olan Posidonius, Pompeius'un arkadaşıydı ve özellikle de 77'de Rodos'a gelen Cicero'nun dostu ve hocasıydı. Yapıtlarından elimize hiçbir şey kalmadı ama öyle görünüyor ki Cicero bunlardan özellikle De Natura Deorum'un ikinci kitabında Tusculanes'te ve De Divinatione'de çok etkilendi. Strabon, coğrafyasından ve okyanus üzerine atlı incelemesinden söz eder. Gallienus, Seneca, Cleomedes ve Proclus da çalışmalarını yazarken onun yapıtına aynı şekilde başvurmuşlardır. Zenon'un Pokile sütunlu galerisinde öğretisini okumasının üzerinden 300 yıl geçmiş. Roma uzun zamandır Atina'nın yerini almıştı. Ama artık Roma dünyasının ayrışması başlamıştır. Augustinius'un parlak yüzyılının yerine Messalina, Tiberius, Caligula, Agrippina, Nero atlarının yer aldığı bir yüzyıl geçer. Yönetim imparatorluğunun birliği az çok ayakta tutmayı sürdürse de saray devrimleri, kıyımlar belirli bir terör havası yaşatır. İmparatorlar aristokrasiye saldırır, hafiyelere başvurur, servet toplamak ve plebi sirk oyunları ya da mal paylaşımıyla bağlamak için yiyecek ve içeceklere el koyar. İmparatorun yardakçısı olmayan yazarlar, tarihçiler ve filozoflar huzursuz edilir ya da sürgüne yollanır. 93'te Domitianus bir seneto kararıyla filozofları dışlar. Öte yandan doğunun etkisi kendini hissettirir. Az çok yabancı, birçok kült Roma'ya taşınır. Son olarak da her türden çok tanrılığının ve çeşitli felsefe okullarının ortasında doğmakta olan Hristiyanlığın yeni iletisini getirmek üzere olduğunu da unutmayalım. 2. yüzyılın başında Traianus, Adrianus ve Antonius'la birlikte düşsel iklim, felsefenin başlangıcındaki iklimden daha elverişli bir hale gelir. Çünkü sonuçta Stoa felsefesi, son canlandırıcılarından birini bir Roma imparatorunda bulur. Marcus Aurelius. Ama hemen hemen her yerde barbarlar Roma sınırlarına saldırır. Bir köleye, Epiktetos'a sefil bir yaşamı doğrulama olanağı veren Stoa düşüncesi, Marcus Aurelius adı askeri seferlerinin ordasında içsel bir derinlikte düşünme olanağı sağlamıştır. Cordoba'da doğan Seneca, Roma'da bir Pitagorasçı ve bir Stoacı hocadan öğrenim gördü. Belli bir süre avukatlık mesleğini sürdürdü ama çabucak edebiyat adamı ve saray muhasibi olarak yaşamaya başladı. Seneca'nın gerçekten filozof unvanını hak edip etmediği sorulabilir. Yanıtı ve yaşamı bu soruyu olumsuz yanıtlamaya yol açıyor. Felsefi yapıtı incelemeleri içerir tanrısal öngörü, öfke üzerine, mutluluk üzerine, yaşamın kısalığı üzerine, bağışlayıcılık üzerine, iyilikler, Lucius'a mektuplar ve doğal sorular üzerine 7 kitap. Bu yapıtlar fazla bir özgünlük göstermez. Ilımlılık ve sakınımlılık öğütleri, tutkuların tehlikeleri ve erdemin zorunluluğuna ilişkin yazınsal değerlendirmelerle kaynaşır. Seneca'nın hoşgörülü, yavan ve ödün vermeye hep hazır bir stoğlu olmayı sürdürdüğünü belirtmek gerek. Seneca psikolojik bir portre yaparken ya da insanca çılgınlığını çizerken bir yazar olarak eşsizdir. Ama bir insan olarak kendisi yapıtından daha tedirgin edicidir. Avukat ve yazar olan Seneca, Calidius'un ilk karısı olan Messalina'nın gözünden düştüğünde zaten ünlü biriydi. 8 yıl boyunca Korsika'da sürgündeyken, kardeşini yeni kaybetmiş olan Polybius için Polybius'a teselliyi yazmıştı. Ama bu yapıt, geri çağrışı sağlansın diye, imparatorun bu gözdesine yapılan pohpohlanma için bahaneden başka bir şey değildi. Seneca, Claudius'un mahiyetine 49'da çağrıldı. Ve Claudius'un ikinci karısı olan Agrippina, ona oğlunun eğitimini emanet etti. Hiç kuşkusuz Nero, uysal bir öğrenci değildi ama imparator olduğunda Seneca ondan gelecek iyilikleri korumaya çalıştı. Annesinin öldürülmesini haklı çıkarmak için Nero'nun senato önünde okuduğu mektubu o yazmamış mıydı? Yine de Seneca sonuçta gözden düştü ve Pison suikastinde yara aldı. Nero'nun buyruğuyla damarlarını keserek öldü. Epiktetos, Frigya'nın Hierapolis şehrinde doğmuş bir köledir. Köle pazarlarının rastlantıları onu Roma'ya götürdü ve burada Nero'nun bir azatlısı olup zeka kıtlığı zalimliğine eşdeğer olan Epafrodites tarafından satın alındı. Epiktetos bize efendisi hakkında anlamlı anekdotlar anlatır. Epafrodites, kunduracı kölelerden birini beceriksiz olduğu için satar. Nero için satın alınan bu köle, imparatorun gözdesi oluverir. Bunun üzerine Epafrodites, bir zamanlar beceriksiz sayıldığı bu adamın beğenisini kazanmak için çabalamaya başlar. Epiktetos bu efendinin kurbanı olmuştur. Bir gün Epafrodites, olasılıkla Stoalı'yı bağırtmak ve böylece kayıtsızlığın sıyrıldığını görmek için onun ayağını bir tür işkence ayaklığına hapseder. "Bacağımı kıracaksın," diye uyarır Epiktetos. Epafrodites de sonuçta bacağı kırana kadar sıkıştırmaya devam eder. "Sana söylemiştim mi? Bak, bacağımı kırdın," demekle yetinir Epiktetos. Misonius Rufus dolayısıyla Stoa öğretisine girer ve şu üç sözcükle bilgeliğini özetler. "Kendini sakın ve dayan." Herhalde Epafrodites'in ölümüyle özgür olan Epiktetos bir süre Roma'da, kapısı hep açık olan bir kulübede yaşadı. Lucianus, Epiktetos'un ölümünden sonra bilgiç geçinen birinin, filozofun kullandığı kandili biraz ışık elde etmeyi umut ederek 3000 drami verip aldığını anlatır. 93'te Dominatius'un çıkardığı bir senato kararıyla bütün filozoflar İtalya'dan kovuldu. Onun üzerine Epiktetos Yunanistan'a çekildi ve Epirus'un Nikopolis şehrinde bir okul açtı. Burada uzun yıllar boyunca ders verdi. Ama tıpkı Sokrates gibi hiçbir şey yazmadı. Öğrencilerinden biri, Nikomedyalı Arianus. Elimize yalnızca ilk 4 kitabı kalan söyleyişlerde onun görüşlerini topladı. Bunlardan Epiktetos'un el yazması adıyla tanınan Düşünceler adlı bir derleme ortaya çıkardı. Ve Aristoteles'in 6. yüzyıldaki ünlü bir yorumcusu olan Simplicius da bize bir yorum bıraktı. Epiktetos'un yapıtı ya da daha doğrusu Arionos'un bize aktardığı kadarıyla öğretisi en ilgi çekici öğretilerdendir. Her şeyden önce eksik de olsa, öteki stoğullardan elimize kalan fragmanlarda bulunmayan bir birliği ve sürekliliği vardı. Ayrıca her paradokstan, her diyalektik incelikten, kosmosun yapısı hakkındaki her değerlendirmeden sıyrılmış ve ahlak konusunda derinlikli düşünmeler alanıyla sınırlanmış bir yapıttır. Vurgusundaki duruluk, özentisiz ama çarpıcı dile getirmeler, gözlemin inceliği, düşünmenin derinliğiyle Epiktetos'un el yazması ve söyleyişleri yüzyıllar boyunca etkisini derinden hissettirilecek bir yapıttır. Descartes bu yapıtı çok iyi bilirdi ve ahlaki düşünmelerinin bazıları kendisini, talihi yenmektense kendini yenmek, dünyanın düzenini değiştirmektense arzularını değiştirmek için çaba göstermeyi öğretebilmiş olan Epiktetos'tan doğrudan çeviri gibi görünür. Çünkü bir zamanlar talihin hükmüne boyun eğebilmiş ve acıları ve yoksulluklara rağmen tanrılarıyla mutluluk hakkında tartışabilmiş filozofların sırrı işte budur. Pascal, Epiktetos'ta huzuru dışındaki şeylere aranmayanların huzurunu kaçıran eşsiz bir sanat buluyorum der. Ama şunları da ekleyecektir. Epiktetos tembellikle savaşsa da kendini beğenmişliği de vardır. Öyle ki bu, imandan gelmediğini en yetkin adaletin bile bozulmasıyla ikna olmayanlar için çok zararlı olabilir. Kant, Stoalılardan söz ettiğinde çoğu kez Epiktetos'a anıştırma yapar. Onları eleştirirse de derinliklerini över ve onlara hayran kalır çünkü onlar öylesine uzak geçmişlerdi. Felsefi zaferlerin hayal edilebilir tüm yollarına girmişlerdir. Epiktetos iç özgürlüğü ve akla boyun eğmeyi öğütler. Her insan yalnız kendisine bağlı olanla, yani görünüşlerini, hareketlerini, arzularını ya da yönelişlerine bağlı olanla ilgilenmelidir. Bize bağlı olmayan şeylere gelince, hiçbir şey onları ne durdurabilir ne de onlara engel olabilir. Onları olduğu gibi karşılamalıyız ve arzularımıza uygun düşmelerini dinlememeliyiz. Dünyanın düzenine bu boyun eğiş, çok açık bir dinsel duyguyla birliktedir ve buna tanrısal öngörüye duyulan tam bir güven eşlik eder. O ölçüde ki Epiktetos'un yapıtında doğmakta olan Hristiyanlığın büyük etkisini bulmak olanaklıdır. Aslında Stoa öğretisi ve Hristiyanlık birbirinden bağımsız gelişmiştir. Hatta Epiktetos, Galileleri sağduyudan yoksun kişiler olarak ele almışa benzer. Bu son belirleme hükümdarlığı altında Hristiyanların katı bir biçimde eziyet gördüğü ve onlarda yalnız basit bir karşıtlık zihniyetini gören Marcus Aurelius'a da aynı ölçüde uygulanabilir. Stoalı Epiktetos bir köleydi. Stoalı Marcus Aurelius'a bir Roma imparatoruydu. Erken yaşta babasını kaybeden Marcus Aurelius, büyük babası tarafından yetiştirildi. 8 yaşında Salonius papazlarının kolejine gitti. Burada birçok değerli hocadan ders aldı ve çok erken yaşta felsefeyle ilgilenmeye başladı. 12 yaşında Stoalıların arasına girdi ve onların özentisiz yaşam biçimini benimsedi. Düşünceler adlı ilk kitabında eğitimine payı olan dostlarının ve hocalarının adlarını verir. Kendisine Epiktetos'u okutan Rusticus'tan karakterini, yeniden biçimlendirme fikrini aldığını söyler. Apollonius'tan bağımsızlığın tadını, çekinceye düşmeksizin karar verme duyusunu. Şeroneli Sexus'tan iyi istekli olmayı ve doğaya uygun bir yaşam sürmek kavrayışını alır. Sina Catulus, Claudius Maximus'te genç Marcus Aurelius'un derslerini aldığı Stoa düşünürleridir. Bütün bu atları Marcus Aurelius'un mektuplaştığı retor Fronton'u da eklemek gerekir. Hatta bu mektuplaşma yakın bir zamanda bulgulanmıştır. Adrianus ölünce evlatlık oğlu Antonius başa geçer. Marcus Aurelius, onun kızı Faustina ile evlidir. Onun ölümüyle Marcus Aurelius, 161'de imparator olur. Tahtı önce evlatlık kardeşi Lucius Verus, sonra da oğlu Commodus'la paylaşır. Marcus Aurelius'un yönetimi kendisinin yüreklilikle karşı karşıya geldiği bir dolu felaketle belirlenmiştir. Partesler, Ermenistan'ı ele geçirince doğudan savaş başlar ve 166'ya kadar sürer. Sonrasında Germenler tehlike oluşturur, barbarlar sınırları zorlar. Bundan sonra Marcus Aurelius, Roma'ya hızla gidip gelmeler dışında neredeyse bütün zamanını Tuna kıyılarındaki garnizonunda bölükleriyle geçirir. Açlık, veba, generallerin isyanları, dıştaki düşmanların dayatmasına fazladan felaket ekler. 175-176'daki daha sakin bir dönem onun doğuya gitmesine olanak sağlar. Burada karısını kaybeder. Sonra Yunanistan'a gider. Ama içindeki ve dışındaki zorluklar yeniden başlar. Marcus Aurelius yine Tuna'ya gider ve burada olasılıkla vebadan 180 yılında ölür. Grekçe yazılmış olan bu Roma İmparatoru bize bir tür içten ve metafizik günlük olan 12 ciltlik düşünceler kitabını bıraktı. Marcus Aurelius'un düşünmeleri, imparator ve general olarak sürdürdüğü yaşamanın kendine bıraktığı dinlenme zamanlarında günü gününe yazılmıştır. Ama bu sayfalar kesinlikle içe dönük bir çözümleme ya da itiraf değildir. Marcus Aurelius'un aradığı geçici bir varoluşun içinde ve iyilik isteyen bir tanrı önünde ödevin anlamında derinleşmektir. İnsan, yaşamın süresi bir nokta. Madde, durmaksızın bir akış. Duyumlama, karanlık bir fenomen. Bedenin parçalarının birlikteliği, yıkılabilir bir kitle. Ruh bir çevrinti, baht bir bilmece, şeref yargısız bir şey. Toptan söylemek gerekirse bedende her şey akan bir ırmak. Ruh da düş ve esrikliktir. Yaşam bir savaştır, yolcunun molasıdır. Ölümden sonraki ün unutuştur. Öyleyse bize kim yol gösterecek? Yalnız ve yalnız tek bir şey, felsefe. Marcus Aurelius'un felsefesi çoğu kez ölüm hakkında derinlemesine düşünmenin çevresinde merkezleşmiştir. Ama Pascal'ın vurgularını akla getiren temel bir tedirginliği hatta bir karamsarcılığı gösterse de insancı bir cömertliğe de açılır. Çünkü Marcus Aurelius her birimizi, kendimizi yalnızca sitenin bir yurttaşı olarak değil dünyanın bir yurttaşı olarak değerlendirmeye çağırır. Marcus Aurelius'tan sonra Stoa felsefesi artık büyük hatlar çıkarmayacaktır ama Stoa ahlakı yalnızca antikitenin sonuna dek değil, bütün bir ortaçağ, Rönesans ve modern zamanlarda da canlılığını sürdürecektir. Stoa filozofları bütün okullarda çevrilir ya da okunur. Descartes, Pascal hepsi Stoalıların düşüncelerinde derinleşmiştir. Stoa felsefesinin yandaşları ve asımları Roma'da ya da Atina'da öğretileri yaymaya devam etti. Bu sitelerde Akademia'nın, Likea'nın, Epikurosçuların, Stoalıların ve şüphecilerin temsilcileri vardır. 3. yüzyılda sonuçta Roma'ya yerleşecek olan Plotinus'un adıyla birlikte İskenderiye'de yeni bir kültür merkezi doğdu. Ama yavaş yavaş Hristiyanlık kendi etkisini büyüdüğünü görüyordu. Kilisede kuruldu ve düzenlendi. 313'te Konstantin'in Milano fermanı ile Hristiyanlık neredeyse devletin dini oldu. 5. yüzyılın başlamasıyla İskenderiye'deki felsefe okulu kapatıldı. Ve sonuçta 529'da Justinianus, Damaskius'u ders verdiği Atina felsefe okulunu kapattı. Hristiyanlık çağının ilk yüzyıllarından söz ederken Hermesçilik, Manikeizm ve Gnose gibi önemli ve pek çok kez küçümsenen akımların etkisini de belirtmek gerekir. Son olarak bu dönemin son hattine allak bullak olmuş koşullarını akılda tutmak gerekir. Akınlar akınları izler. Bunlar Gotlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Burgontlar savaşın tüm yaralarını getirir. Mimari yapıtlar, kitaplar bir daha geri gelmemek üzere sonsuza dek yitip gider. Doğuda Grekçe, batıda da Latince eğitimli insanların dili olarak kalır. Farklı bölgesel dillere bölünmüş halklar bu dillere giriş yolu bulamaz. Bütün bu beklenmedik olaylar içinde Stoa düşüncesi canlılığını sürdürse de asla halk arasında yayılmadığının altını çizmek gerekir. Bu düşünce hep eğitimli bir aristokrasiye özgü olarak kaldı. Kuşkusuz Zenon, gösterişten uzak koşullardaki insanlara sesleniyordu. Ve Epiktetos bir köleydi ama felsefeleri Hristiyanlığın yapacağı gibi her soydan, her türden insan arasında yaygınlaşmadı. Belki de bu Stoa öğretisindeki insanla Tanrı arasında bulunan boşluktan kaynaklanır. Aslında Stoalılar hiçbir insanın, Sokrates'in bile tam olarak bilgi olmadığı konusunda uyuşur. Bu soyut ve bedenleşmiş bilgelik dersi, ideal ataraksiyayı ulaşılmaz kılmaya yol açmış olsa gerek. Böylece Tanrı ile her diyalog dışlanmışa benzer. Hristiyanlık insanları günahkar bir yaratılışla sevgi tanrısı arasında aracı olarak insan tanrıya getirmeliydi. Öte yandan ruhun ve insanlığın kurtuluşu, Stoa estakolojisindeki öncesiz sonrasız döngüden farklı bir coşku atılımı uygulanabilirdi. Zenon İsa'dan önce 300 yılına doğru Kıbrıs'tan Atina'ya geldiğinde Atina hala parlak bir düşüncesel başkenti ama siyasi egemenliğini yitirmişti. Büyük İskender 323'te öldü. Vekilleri imparatorluk için çekişmeye başladılar. Akdeniz'in havzasında siyasal bir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ve eski Stoa düşünürlerinin ortaya çıktığı 3. yüzyıl, tarihçilerin genellikle Helenistik çağ diye adlandırıldıkları dönemin başlangıcını oluşturur. Atina denizdeki etkinliğini yitirir. Yabancı garnizonlar Pire'ye, Sunion'a, Salamis'e gönderilir. Atina'nın para basma hakkı kaldırılır ve yararsız uzun duvarlar yavaş yavaş harabeye dönüşür. Düşünce tarihi alanında da epey bir karışıklık vardı. Filozoflar az çok ihanet ettikleri Sokrates'in mirasını taşıyorlardı. Sokrates ironiyi, her şeyi bildiğini sanan sofistlere karşı en iyi silahlardan birini yapmıştı. Kinikler bu ironinin yönlendirilmelerini ve acı alaylı kavrayışlarını saklı tuttular. Sokrates, sofistlerin ansiklopedik savlarına titiz bir şüpheyi karşıt koymuştu. Mageralılar bu şüpheden insanın herhangi bir şeyden, onu olmadığı bir şeyle tanımlamaksızın söz edemeyeceği sonucunu çıkardı. Ve A'dır önermesi, bilgece dilde gelen tek önerme oldu. Sokrates, sofistlerin dışarıya yönelik bilgisine karşı olarak kendini tanı demişti. Tireneliler, içe yönelik bu derinlikte düşünme çağrısından insanın yalnızca kendisini hazberini tanıması, hazzı araması gerektiğini düşüncesini çekip aldılar. Kısaca Sokrates'in bütün düşüncesi, özellikle iç hakimiyeti, Ekratia'ya dönük bir çabayken, küçük Sokratesçi spekülasyonlarının hepsi insan için, kendine yeterli olmaya, atarkiaya ulaşacak biçimde kendi kendine yetme yolunu açmaya yönelir. Öte yandan Platon'un ve Aristoteles'in düşünceleri, Akademia ve Likeo'nun öğrencileri tarafından az çok sadakatle sürdürülür. Kısaca karışık bir siyasal iklimde binişler filozofların kendi beklentilerine karşılık olmayan kavgalarını ve tartışmalarını izler. Bu beklenti doğrunun ve iyinin tanımıdır. Tarih felsefesi yapmaya girişmeksizin belli bir anlamda. Piro'nun şüpheciliğinin şeylerin bu durumu yeteri kadar yansıttığı söylenebilir. İskender'i Hindistan'da eşlik etmiş olan ve Hintli cimnofistleri tanıyan Piron, mutlu kayıtsızlığı, ataraksiyaya, sessiz bilgeliğe erişmek için bütün görüşleri, bütün inanışları itmek gereğini vurgular. İşte böyle bir atmosferde birbirine rakip iki okul, Epikurosçuluk ve Stoalılık, insana yaşam kurallarını verebilecek keskin ölçütlerini ve onu doğayla barıştırmaya elverişli eylem ölçütlerini öğrenmeyi üstlenirler. Bu nedenle çoğu kez birbirlerine öylesine karşıt olan Epikurosçular ve Stoalıların ortak bir istenceleri vardır. Doğaya uyumlu yaşamak. Ama bu iki doğacılık farklı yolları devralır. Epikuros insanın, doğrunun ve iyinin ölçütü olarak kabul edilen duyuma boyun eğerek doğayla uyumlu yaşanmasını ister. Ve böylece Epikurosçuluk bir duyumculuk ve bir hazcılık olarak gelişir. Zenon, insanın, Tanrı'nın istencini ifade eden olaylar düzenine uyarak doğayla uyumlu yaşamasını ister ve böylece Stoa öğretisi bir maddecilik ve ahlaki bir akılcılık olarak gelişir. Bu derin ayrışmalar altında Stoalılığın ve Epikurusçuluğun yönetim benzerlikleri, felsefeyi mantık, fizik ve ahlak olarak bölümleme bakımından uyuşmalarında kendini gösterir. Ama karşılaştırmalar burada duracaktır çünkü bahçe filozofları ile portik filozofları çoğu kez birbirlerinin karşıtında yer almalarıyla tanımlanmıştır. Bütün Stoalılar felsefede bir mantık, bir fizik ve bir ahlak bölümlemesi yapmakta uyuşsa da çalışmayı hangi sırada yapmasının uyduğunu konusunda birliktelikleri biter. Diyojen'e göre Zenon ve Krisipos, mantık, Fizik, ahlak düzenini benimserken Ptolemeli Diyojen, ahlaklı. Penetius'lu Poidonius'a fizikle başlar. Ama her durumda felsefenin bu kısımları Apollodoros'un dediği gibi yerleri, Krisipos'a göre biçimleri ya da diğerlerine göre türleri birbirlerini içten bağlıdır. Birbirlerinden bağımsız olarak hiçbir diğerleri yoktur ve bir arada okutulmaları gerekir. Diyojen'in şu ünlü imgelerini anlamamızı sağladığı şey de budur. Onlar felsefeyi bir hayvanla karşılaştırır. Kemikler ve sinirler mantık. Et ahlak, ruh fiziktir. Ya da bir yumurta ile karşılaştırır. Kabuğu mantıktır. Beyazı ahlak ve tam merkezde bulunan da fiziktir. Bir de verimli topraklarla karşılaştırırlar. Boydan boya çevrelenen çit mantıktır. Meyve ahlaktır. Toprak ya da ağaçlar fiziktir. Ayrıca surlarla kusursuzca örülmüş ve akılla düzenlenmiş bir şehirle de karşılaştırırlar. Stoa doğacılığının, bilgeliği kurmaya elverişli bir doğanın bilgesini içerdiğini gözden kaçırmadığımızda, fiziğin kimi zaman bir başlangıç noktası ve felsefenin temeli, kimi zaman da bir varış noktası ve felsefenin serpilişi olduğu anlaşılacaktır. Çünkü bilge, akla uygun olarak doğayla uyumlu yaşayan kişidir. İşte bu nedenle bazıları için yumurtanın besleyici ilkesi fizikken, diğerleri için bu ilke ahlaktır. Ama her durumda uygun olan tek sanat, en üst sanat, erdemdir. Felsefe ise doğaya uygun, yani Tanrı'nın istencine uygun, akla uygun yaşamakla düşünce ve eylemlerimize birlik verdiğimiz bilgidir.